Ayrım 10.
Böyle durumlarda çöpçü kaldığınız otelin resepsiyonuna not bırakır. Amcanız vefat etti, yarın toprağa verilecek, acilen gelin. Böylece kimseye veda etmeden alelacele çıkıp gidebilirsiniz. Paris'ten çıkmadan önce öğrendik ki Lisbon Maslahat Güzağı'nın eşi Cahide Mıhçıoğlu şehit edilmişti. Dipnot, 7 Haziran 1982 tarihinde de Türkiye'nin Lisbon Büyükelçiliği'nde sözleşmeli sekreter olarak görev yapan Nadide Akbay ve eşi idari ateşi Erkut Akbay, evlerine öğle yemeği için gittiklerinde otomobilden inerken şehit edildiler. Elçiliği basan 5 Asala militanı da öldürülmüştü. Yaşları 19-21 arasında olan bu kandırılmış zavallıcıklar gündüz gözüne elçiliğimizi basıyorlar. Çatışma 5 saat sürüyor. Portekiz Antiterör Birliği'nin GOE yardımıyla 5 Asala militanı öldürülüyor. Olayda ayrıca bir de Portekiz polisi ölüyor. Belki yaptığımız hataydı ama biz duygusal yanı her zaman ağır basan bir milletin evlatlarıyız. Yapmamız gereken ufak tefek bazı işleri hallettikten sonra İstanbul'a döndük. Dipnot. Torun Yakup Cemil özellikle Avrupa alışverişlerini pek anlatmak istemiyordu. Herhalde bunun kendince açıklaması vardı. Devletin resmi raporlarına göre 27 Temmuz 1983'te Fransa'da Alfortville'deki Ermeni Kültür Evi ile Asala'nın basın bürosu bombalandı. 28 Temmuz günü ise Paris'teki Ermeni Kültür Evi ve Radyo Evi bombalandı. İlk gruba istihbarat için izin vermişlerdi. Mehmet Ali ağabey de izinliydi. Ancak akrebi ve beni karargâhtan çıkarmadılar. Sadece 2 hafta sonra evime gitmeme izin çıktı. Karargâhı arada sırada Mehmet Ali ağabeyi vuruyordu. Bilgiler getiriyordu. Orly baskını Asala'ya büyük darbe vurmuştu. Avrupa'daki lider kadrosu üzerindeki perdeleme de büyük oranda kalkmıştı. Dipnot. Perdelemeden kastedilen Asala liderlerinin bulunduğu ülkenin güvenlik güçleri tarafından koruma altına alınmasıdır. Asala militanları artık Avrupa'da yargı önüne çıkmaya başlamıştı. Anlaşılan alışveriş olgunlaşıyordu. Şifresi çözülen yani yeri belli olan Ara Toranya'nın peşini bırakmaya hiç niyetimiz yoktu. Ankara kesinlikle tasfiye edilmesini istiyordu. Birkaç hafta sonra yine Paris sokaklarında olacaktık. Baba Ali'de, Dede Yakup Cemil. 23 Ocak 1913 öğrendik ki Perşembe günü hükümet Dolmabahçe Sarayı'nda toplanacak. Toplantıyı Sadrazam Kamil Paşa istemiş. Amacı tıpkı 1877-1878 Osmanlı-Rus ve 1897 Osmanlı-Yunan muharebelerinde olduğu gibi hükümeti sarayda toplayarak tercihlerini zaman kaybetmeden zat-ı şahanelerinin tasvibini arz etmek ve kat'i karara varıldığında bunu hemen tatbike koymaktı. Bize göre bu şu anlama geliyordu. Kamil Paşa İstanbul'u kurtarmak için Edirne ve Çatalca'yı Bulgar'a verecek. Savaş İstanbul'un merkezinden iyice hissedilmeye başladı. Atılan her topun sesi şehrin içinde duyuluyordu. Millet korku ve endişe içindeydi. Hükümet ayrıca Ege'deki 12 adanın kontrolünü Yunanistan'ın ısrarlı talebi üzerine büyük devletlere bırakmaya hazırlanıyordu. Osmanlı donanmasının Yunan deniz kuvvetlerine hiçbir zaman sayıca üstün olmaması esasının kabulü ve Midye-Enes hattının hudut olarak çizilmek istenmesine de kabinenin sıcak bakması bizi çileden çıkarıyordu. Gabriel Noradunkian'ın hazırladığı Fransızca sulh metni elimize ulaşınca iyice kanaat getirdik. Bunlar vatanı satıyordu. Biz fedailer Babıali'deki Meserret Kıraathanesi'nde ara sıra bir araya geldiğimizde ne yapacağımızı tartışıp dururduk. Kahvedeki muhabbetin son günlerdeki konusu İstanbul'dan duyulan top ve silah sesleriydi. Bir şeyler yapmak gerekiyordu. Ama ne? İttihat ve Terakki'nin önde gelen isimleri Vefa semtinde Emin Beşe'nin evinde üst üste birkaç gün gizli gizli buluştular. İçtimada bulundular. İlk gün Enver Bey yoktu. Bu nedenle her kafadan bir ses çıkıyordu. Binbaşı Fethi Okyar başka konuşuyor, Ziya Gökalp yazar başka. Talat Bey'i yıllardan beri yanından ayırmadığı Doktor Nazım, Mithat Şükrü Bleda, Kara Kemal gibi adamları destekliyordu. Onlar hemen iktidara el koyma taraftarıydı. Sinirler gerildikçe itirazlar da artıyordu. Harbiye Nazırı Çerkez Nazım varken Baba Ali baskını nasıl yapılacak şüphesi herkesi sarmıştı. Çerkez Nazım Paşa iri cüsseli, uzun boylu, heybetli, sert ve haris bir askerdi. Ne yapacağı hiç belli olmazdı. Ordu içindeki gücü de yatsınamazdı. İkinci toplantıya Bulgaristan cephesinden gelen Enver Bey de o zaman rütbesi Erkan Harp binbaşıydı katıldı ve onun zoruyla karar alındı. Hükümet bir darbeyle yıkılacaktır. Kamil Paşa kabinesi indirilip yerine bize yakın Mahmut Şevket Paşa veya İzzet Paşa'ya kabine kurdurulacaktı. Son toplantı Talat Paşa'nın evinin alt katında gece yapıldı. Bu toplantıda ben de vardım. Benzer sözler tekrarlandı. İktidara geldiğimiz ilk yıllardaki hataları tekrarlamayacaktık. Yeteri kadar ders almıştık. Darbenin stratejisi çizildi. Kalben ve fikren bize yakın inanmış dava arkadaşlarımızı kritik yerlere atadık. Örneğin Cemal Bey ordunun menzil teşkilatının başına getirilmişti. Dipnot, ordunun cephe gerisi işlerinin bütünü. Babıhal'deki muhafız bölüğünün başında yine bize yakın bir zabit arkadaşımızı atamıştık. Polis kadrosu da elimizdeydi. Zaten biz kurmamış mıydık? Plan yapıldı, herkese görevler verildi. Plana göre baskın öğleden sonra kabine azalarının tam kadro bulunduğu içtima saatinde olacaktı. İstedik ki baskın duyulduğunda dışarıdan kimsenin müdahalesi olmasın. Aksi takdirde kan dökülürdü. Enver Bey'in yanında benimle birlikte İzmitli Mümtaz olacaktı. İzmitli Mümtaz yiğit bir askerdi. Selanik'te Müşir İbrahim Paşa'nın yaverliğini yapmış, Erkan-ı Harp Binbaşı Arnavut Sedat Bey'i vurmuş, müebbet hapis cezasıyla Akya Kalesi'ne sürülmüş, hürriyet ilanıyla affedilerek İstanbul'a gelmişti. Biz direkt Sadrazam Kamil Paşa'nın Sadaret Makam Odası'nın bulunduğu bölüme gidecektik. Eğer oraya kadar ulaşmışsak ve tehlike yoksa İzmitli Mümtaz cebindeki bayrağı pencereden sallayacak, Şura-i Devlet Dairesi'nde bekleyen Talat Paşa'ya haber verecekti. O da zemin kat koridorundan birinci kata çıkarak yanımıza gelecek ve hep birlikte Sadaret Makamı'na girecektik. Bu arada Baba Ali önünde Ömer Naci halka hitap ve telkin kudretini bir kez daha gösterecek, milleti yanımıza çekecekti. Divan yolundan Sirkeci'ye kadar olan saha içinde kahveler, oteller, hatta terzi, bakkal, matbaa gibi semtteki umumi yerlerde birer vesileyle İttihat ve Terakki'ye mensup arkadaşlarımız olacaktı. Darbe tarihini kararlaştırdık. 23 Ocak 1913 Perşembe. Eğer darbe bir gün sarkarsa Baba Ali'yi basmanın hiçbir önemi kalmayacaktı. Çünkü Cuma günü selamlık resminde Zat-ı Şahane, büyük devletlerin sefirlerini kabul ederek barışı benimsediklerini söyleyebilirdi. Kucaklaştık, helalleştik. Heyecanlıydık, sabaha kadar uyumadık. 23 Ocak 1913 Perşembe günü. Henüz öğle vaktiydi, saat daha yeni bir olmuştu. Hava kapalı ve soğuktu. Meseret kıraathanesi oldukça tenhaydı. Gözüme çocukluktan beri tanıdığım bizim mahalleden yeni bahçeli Kemal takılmıştı. Tavla oynuyordu. Zabit arkadaşımız Hüsamettin Ertürk yanındaki birkaç yiğit arkadaşımızla birlikte baskının haber verilmesini engellemek için polis müdüriyeti, merkez kumandanlığı, posta ve telgraf idaresini işgal etmeye hazırdı. Baba Ali'nin telefon hatlarında bu ekip kesecekti. İşaret bekliyorlardı. İlk emri onlar aldı. Harekete geçtiler. Hükümetin yardım talep etmesini sağlayacak tüm yollar kesildi. Merkez telgrafhanesinde Kara Kemal Bey vardı. Duruma hakim olduğu bilgisi geldi. Kablo idaresi ele geçirilecek, Büyükdere'deki Rus sefaretinin bahçesindeki telsiz istasyonunda zapt edilecekti. En büyük korkumuz hükümetin haber alıp harekete geçmesiydi. Bu nedenle titiz davranıyorduk. Planın ilk aşaması kusursuz işliyordu. Binbaşı Enver Bey, Süvari Yüzbaşısı İzmitli Mümtaz, Mustafa Necip, Enver Bey'in amcası Halil, Hilmi, Sapancalı Hakkı, Talat Bey ile beraber küçük bir topluluk oluşturmuştuk. Hepimiz Nuri Osmaniye'deki İttihat ve Terakki Merkezi Umumisi'nin karşısındaki askeri menzil müfettişliğinde Genel Müfettiş Cemal Bey'in odasındaydık. Enver Bey heyecanı gittikçe arttığından aynı sözleri tekrarlayıp duruyordu. Evvelce de söylemiştim, aman dikkat edelim, zorunluluk duymadan silah kullanmayalım, kan dökmeyelim. Tüm gerginliğe rağmen eylem sonrası hükümetin düşeceğinden o kadar emindik ki basına verilecek, halka dağıtılacak İttihat ve Terakki bildirisi bile gizlice bastırılarak hazırlandı. Bildiriyi Fethi Okyar Bey kaleme aldı. Vakit geçmek bilmiyordu. Zamanı geçirmek ve heyecanımızı yatıştırmak için bir iki kadeh konyak içtik. Saat öğleden sonra ikindiye yaklaştı. Saat 3'te başlamak üzere anlaşmıştık. Soğuk bir gün, hava iyice bulanıklaştı. Ara sıra hafif bir yağmur çiseliyor ve rüzgar içimizi ürpertiyordu. Etrafın tenhalığından hepimiz bir sıkıntı duymaya başladık. Sabırsızlanan Talat Bey askeri menzil müfettişliğine daha fazla duramaz oldu. Sapancalı Hakkı Bey'e dönerek, kalk gidelim, seninle aşağıya kadar inelim, bakalım bizimkiler ne halde dedi. Onların gidişiyle bize verecekleri haberleri beklemeye başladık. İşaret geldiğinde hareket etmeye hazırdık ama bir türlü gelen giden yoktu. Vakit geçtikçe hükümet haber aldı, kuşkusu artıyordu. Büyük bir kalabalık toplanır umudu içindeydik, ancak hareket saatine 30 dakika vardı, ortalıkta kimseler yoktu. Enver Bey gözünü yola dikti bekliyor. Biliyoruz ki İttihat ve Terakki'li arkadaşlar destek vermezse ve kalabalık bir topluluk oluşturulamazsa hepimizin hayatı tehlikeye girecek. Sanki Manastır'da dağa çıktığımız günü aynen yaşıyoruz. Ya öleceğiz ya başaracağız. Saat 2:30 oldu. Sapancalı Hakkı yokuşu çıkarak soluk soluğa yanımıza geldi. Her şey tamam. Sonra Enver Bey'e döndü heyecanla. Talat Bey vakit kaybetmeye gelmez, acele edin diyor dedi. Enver Bey her şeyin hazır olduğu haberini aldığı anda kıpkırmızı oldu. Artık geriye dönüş yoktu. Hemen kendini toparladı ve kapının önündeki kır atı atladı. Kimse konuşmuyordu. Enver Bey kır atın üzerinde biz de yaya olarak yanında yürümeye başladık. Ben solundayım. Hizmetli Mümtaz sağında. Hilmi ile Mustafa Necip bizi takip ediyorlar. Yaya olarak ilerliyoruz. Böylece Enver Bey'i de muhafazaya almış oluyoruz. Silahçı Tahsin, Fedai Eyüp gibi birkaç arkadaş daha bize eklendi. Baba Ali binasına yaklaştıkça hissediyorum. Tedirginliğimiz artıyor. Osmanlı'nın kötü mukadderatını değiştireceğimizden hiç kuşkumuz yoktu. Baba Ali binası gözüktü. Baba Ali önündeki tenhalık Enver Bey'i telaşlandırdı. Ve Sabancalı Hakkı'ya her şey hazır dediğim bu mu der gibi ters ters baktı. Artık geriye dönüş yoktu. Baba Ali önü tenhaydı ama aynı zamanda muhafız saburundan da bir haber yoktu. Enver Bey yavaş yavaş Baba Ali'ye doğru ilerliyordu ama beklediğimiz kalabalık bir türlü toplanmıyordu. Ne oluyordu, bizim arkadaşlar korkup bir köşeye mi silmişlerdi? Civar kahvelerde İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne mensup pek çok kişinin bulunması gerekiyordu. Benim gördüğüm bu insanlar destek vermekten korkan bakışlarla sadece bizi izliyorlardı. Duyduğum bir ses beni kendime getirdi. Ömer Naci Nafia Nezareti'nin, yani şimdiki İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü, merdivenlerin üzerine çıkmıştı. Halk hatipliği herkesçe bilinen, takdir edilen Ömer Naci'nin yanında yazar Ömer Seyfettin vardı. Bu ikilinin dostluğu yıllar önce Selanik'le birlikte çıkardıkları Genç Kalemler Mecmuası'ndan geliyordu. Ömer Naci 28 yaşının verdiği güçle bağırıyordu. Bu memlekete Abdülhamid'in zalim idaresinden kurtaran İttihat ve Terakki'dir. Hareket ordusunu hazırlayıp İstanbul'a gönderen İttihat ve Terakki'dir. Meşrutiyeti, hürriyeti bu memlekete hediye eden İttihat Terakki'dir. Vatandaşlar, hükümet Edirne'mizi Bulgarlara teslime karar verdi. Hürriyet kahramanı, Trablusgarp kahramanı Enver Bey Babali'ye yürüyor. Haydi siz de ona katılın, onunla beraber vatanı kurtarın. Yaşasın vatan, yaşasın millet, yaşasın İttihat ve Terakki. Ne olduysa bu sözlerden sonra oldu. Millet zaten bıkmıştı günlerdir kulaklarıyla duyduğu silah ve top seslerinden. Düşman ha bugün ha yarın İstanbul'a girecek diye endişeliydi. Büyük devletlerin gemileri her an bizi yutmak için boğazda beklemiyor muydu? Ömer Naci heyecanlı, ateşli bağırdıkça millet içinden de sesler yükseldi, alkışlar başladı. Millet bu canlı kanı kızıştıran hitabet karşısında coşarak bir anda sel gibi Baba Ali önüne doğru akmaya başladı. Enver Bey Baba Ali önünde demir kapıdan girince atının üstünden atladı. Meydanın dolmasını bekleyecek vakit yoktu. Baskını başlattı. Baba Ali'nin cadde üzerinde parmaklıklı dış kapısının tutulması için Enver Bey Doktor Abidin Bey'e kapıları derhal kapayınız, vazifelilerden başka içeri kimse girmesin emrini verdi. Dipnot: Doktor Abidin Bey 1926 yılında Atatürk'e İzmir'de yapılan suikasta karıştığı iddiasıyla idam edildi. İttihat ve Terakki'nin öncü gücünün birini subaylar oluşturuyorsa diğerini tıp doktorları oluşturuyordu. Enver Bey ile birlikte biz de sadaret dairesine çıkan mermer merdivenlerden süratle içeri girdik. Doktor Abidin Bey birkaç adamıyla parmaklıklı kanatları çevirdi, kapıyı kapattı. Sadaret dairesinin büyük holünde durduk. Ben ve Sapancalı Hakkı sadrazamın bulunduğu sadaret makam odasıyla kabine üyelerinin bulunduğu vükela meclisi salonunun kapısını muhafaza altına alacaktık. Enver Bey öteki ihtilalcilerin içeriye serbestçe girmesini sağlayacaktı. Bizden önde ellerinde kılıçla ilerleyen iki arkadaş Şeyhülislam Cemalettin Efendi'nin muhafızı iki nöbetçiyle karşılaştılar. Ben hiç istifimi bozmamıştım ki Sabancalı Hakkı Bey gürlercesine "Çekil oradan yoksa başım belaya girer" diye bağırdı. Ve kapıda duran iki nöbetçiye de askerce "Selam dur" emrini verdi. Nöbetçiler şaşırdılar ama bu emre uydular. Salona girdik. İçerideki sadaret yaverinin odasında çay içmekte olan ve bir misafiriyle görüşen sadaret yaveri Ohrili Nafiz Bey baskını ilk anlayan kişi oldu. Masasının üzerinde duran tabancasını alarak dışarı fırladı. Nafiz Bey Arnavut subaylardandı. İttihatçıları sevmezdi ama cesaretiyle tanınmıştı. İttihat ve Terakki hükümetini yıkmak için dağa çıkan 21-22 Haziran 1912 Halasker Zabitan grubuna dahildi. Nafiz Bey salona çıktığı sırada birdenbire bir tabanca sesi duyuldu. Mustafa Necip kendisine engel olmak isteyen komiser Celal'i ateş etmiş ve kanlar içinde yere sermişti. Komiser silahını bile kullanamadan vurulmuştu. Komiserin vurulduğunu gören yaver Nafiz daha da kararlı bizim üzerimize birer ateş etti. Bu kurşun kimseyi isabet etmedi ama kendisi de İzmitli Mümtaz tarafından yaralandı. Nafiz Bey yaralı olarak yaver odasına girerek ölmekten kurtuldu. Onunla uğraşacak zamanımız yoktu. İzmitli Mümtaz da tam sadaret makamına yönelmiştik ki Harbiye Nazırı yaverlerinden Kıbrıslı Tevfik Bey tabanca seslerini yarattığı şaşkınlık ve hiddetle bize "Durun nereye?" diye bağırmaya başladı. Bu arada dış kapıda toplanan çığ gibi kalabalığın içeri girmesini önlemeye çalışan iki askerin havaya ateş etmesi üzerine telaşa kapılan Tevfik Bey üzerime kurşun yağdırdı. Biz de kendimizi koruduk. Tevfik Bey yediği iki kurşuna yığıldı kaldı. Bu arada silah seslerini duyan dışarıdaki arkadaşlarımız da iki zavallı neferi susturmuşlardı. Mustafa Necip hasta olduğundan süratle yürüyemiyor, biraz geride kalıyordu. Salona girdiğinde Tevfik Bey ve muhafızın cesediyle karşılaşıyor. Bu arada doğrudan yaverin odasına giriyor ama bilmiyor ki Nafiz Bey yaralı ve orada saklanıyor. Nafiz Bey arkadaşlarının ölümünden duyduğu kızgınlık, nefret ve ihtilalcilerden intikam alma duygusuyla hemen ateş ediyor. Ve Nafiz Bey Mustafa Necip'i ebediyete gönderiyor. Yiğit arkadaşımız ölmeden önce sıktığı kurşunla Nafiz'i bir kez daha yere seriyor. Biz gördüğümüzde Mustafa Necip hemen kapının önüne yıkılmıştı. Yaver Nafiz ise oturduğu kanepenin üzerine düşmüştü. Mustafa Necip Selanik Merkez Kumandanı Kaymakam yani Yarbay Nazım Bey'i vuran 2. Abdülhamid'in hafiyelerinden İsmail Mahir Paşa'nın makamına güvenlik kontrollerini atlatarak çıkıp Makedonya'dan çekip gitmesini emreden cesur kardeşimizdi. Hürriyet kıvılcımını ateşe dönüştüren yiğit arkadaşımızdı. Baba Ali binasında odalar, koridorlar savaş alanına dönmüştü. Her yer kan içindeydi. Biraz ilerleyerek sadaret odasının önündeki küçük sofaya daldık. Amacımız Vükela Meclisi salonuna girip Sadrazam Kamil Paşa'ya zorla istifaname yazdırmaktı. Bu arada İzmitli Mümtaz göğsünde sakladığı bayrağı çıkararak içeri girdiğimizi Talat Bey ve arkadaşlarına haber verdi. Silah seslerini duyan Harbiye Nazırı Nazım Paşa her zaman olduğu gibi kabadayı görünüşüyle elleri cebinde makamından dışarı çıktı. Karşısında binbaşı Enver Bey'i ve bizleri görünce bir an şaşırdı. Birkaç adım atarak sofadaki yuvarlak masanın önüne geldi. Enver Bey tam karşısındaydı. Biz de iki yandan ortalarına dizildik. Ben Nazım Paşa'nın solundayım. Yanımda İzmitli Mümtaz var. Nazım Paşa'nın sağında Sapancalı Hakkı, onun yanında da Hilmi Bey vardı. Bir yanda Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Reisi'nin bile bağlı bulunduğu Müşir, Mareşal rütbesinde bir komutan Nazım Paşa, diğer yanda Binbaşı, Yüzbaşı ve Teğmen rütbesindeki bizler. Nazım Paşa sert bir dille hiddet içinde, "Bu ne cüret, burada ne arıyorsunuz, asi herifler?" diye bağırmaya başladı. Enver Bey karşısında birden koskoca Harbiye Nazım'ı görünce kıpkırmızı kesilmişti. Nazım Paşa'yı amiri olarak askerce selamladı ve saygılı bir dille, "Paşa Hazretleri, millet Kamil Paşa hükümetinin istifasını istiyor. Vatanı satanlara ordu müsaade etmeyecektir." diye sözlerine başlamıştı ki, Nazım Paşa yine bağırmaya başladı. Kolumu paşanın arkasından çevirip sağ şakağına tabancamı yaklaştırdım ve tetiğe bastım. Harbiye Nazırı'nın kafasından fışkıran kanı ve bütün heybetiyle yere serilişini izledim. Korkulan, çekinilen Nazım Paşa'nın işi bitmişti. Enver Bey sesi titreyerek, "Eyvah Yakup Cemil, ne yaptın, buna ne lüzum vardı?" dedi. Enver Bey'e döndüm. "Bu herife laf anlatılır mı?" dedim ve Nazım Paşa'nın yerde yatan vücuduna bir kurşun daha sıktım. Nazım Paşa bizi ittihatçıları çok aldatmamış mıydı? İşte hak ettiğini bulmuştu. Enver Bey olayı kabullenmeye çalışır bakışlarıyla yüzleri sararan diğer arkadaşlara moral vermek istercesine, "İnkılaptır, kan dökülür, millet için gerekirse Harbiye Nazırları da can verir. Ne yapalım, kader, vazifemize devam edelim." dedi. Herkes toparlanıp kendine geldi. Bu arada Talat Bey de bize katılmıştı. Harbiye Nazırı'nın cansız yatan halini görünce şok oldu ama sesini de çıkarmadı. O dahil herkes anlamıştı ki ok yaydan çıkmıştı. Odacılardan Ahmet Ağa korkusundan bir köşeye sinmişti. Ona sadrazamın nerede olduğunu sorduk, bir türlü konuşamadı, dili tutulmuştu. Eliyle sadaret makam odasını gösterdi. Vükela heyeti iyi ısınmadığı için meclis odası yerine sadaret makamında toplanmıştı. Enver Bey sert bir darbeyle kapıyı ardına kadar açtı. Meclis-i Vükela'nın toplandığı salona hep beraber girdik. Nazırlar korkudan diğer odalara kaçışmışlardı. Masa başında yalnızca Osmanlı İmparatorluğu'nun meşhur sadrazamı Kıbrıslı Kamil Paşa vardı. Sadrazam yerinden bile oynamamıştı. Bize dönerek her zamanki kibar haliyle, "Ne istiyorsunuz evlatlarım?" dedi. Enver Bey'in güveni yerine gelmişti. "Paşa Hazretleri, millet sizi istemiyor. İmzalamaya kararlı olduğunuz sürüften sonra bu devleti baki kalmaz. Lütfen istifanaminizi yazınız." dedi. Kamil Paşa metanet içinde kağıtlıktan makam-ı sadareti uzma basılı bir kağıt aldı ve iki satırla istifa ettiğini yazdı. Dipnot: İngilizler 1918 yılında İstanbul'a ayak bastıklarında hemen geniş çaplı tutuklamalara başladılar. 311 kişilik kara listenin 100 kişisini 1913 Babı Ali baskınına katılma suçunu işleyen İttihat ve Terakki üyeleri oluşturdu. Birinci Dünya Savaşı'dan önce İstanbul'da yapılmış hükümet darbesiyle İngilizlerin ne alakası vardı? Bu darbe Osmanlı'nın iç işi değil miydi? Demek ki sadrazama boşuna İngilizce Kamil Paşa dememişlerdi. Kağıdı Talat Bey aldı ve "Paşa Hazretleri, ciheti askeriyeden vaki ıslahı üzerine" diye yazmışsınız. "Lütfen pencereden bakar mısınız? Dışarıda sadece askerler değil, her meslekten millet var." dedi. Kamil Paşa ne yerinden kalktı ne de bir şey dedi. İstifa metnindeki ciheti askeriyenin yanına "ve millet" ilavesini yaptı. İstifa mektubunu bir zarf içinde Enver Bey'e uzattı. Dipnot: 27 Mayıs 1960 askeri hareketi, Sadrazam Kamil Paşa'nın torunu, Millet Partisi Genel Başkanlığı görevinde de bulunan Profesör Yusuf Hikmet Bayır'ı 4 yıl 2 ay hapse mahkum etti. Ayrıca kamu hizmetlerinden men etti ve Manisa'da bir yıl zorunlu oturma cezasına çarptırdı. Zarfı alıp odadan çıktık, kısa bir durum değerlendirmesi yaptık. Baba Ali baskını sırasında biri bizden olmak üzere 7 kişi ölmüş, 19 kişi yaralanmıştı. Bütün cesetlerin yaver odasına kaldırılmasına karar verdik. Elimizi çabuk tutmamız gerekiyordu. Baba Ali'nin korumalığını yapan uşak taburu, zemin katta silah çatmış ve kendilerine bir emrin gelmesini bekliyorlardı. Nazım Paşa öldüğü için bu emri kimse verememişti. Ama her an bu emir gelebilirdi. Cemal Bey bazı nazırları alıp İstanbul muhafızlığına götürecekti. Talat Bey Baba Ali telgrafhanesinden yurdun her tarafına telgrafla hükümetin yıkıldığını bildirecekti.